Ayrım 31. Kök Tengri'nin Çocukları, Ahmet Taşağal, sayfa 264. 15-25. Avarlar Orta Avrupa ve Balkanlarda. Kısa zaman sonra Tuna bölgesine yerleşen Avarlar, bu bölgeden Avrupa içlerine, Galya'ya kadar uzanan akınlar yaptılar. Söz konusu akınların başarılı olmasında hiç şüphesiz başta bulunan Bayan Hakan'ın yönetim başarısının rolü büyüktür. Bayan Hakan, 562 yılında Konstantinopolis'e İstanbul'a elçi göndererek Avarların Bizans arazisine yerleşmelerini istemişti. Ancak daha evvel başından böyle bir olay geçtiği için Bizans sunulan teklifi geri çevirdi. Çünkü Hunlar zamanında Bizans arazisine yerleştirilen Vizigot kavmi sonradan başlarına dert olmuştu. Rivayete göre Bizans hükümeti Okinyum adlı Avar elçisinden onların esas niyetinin Bizans'a taarruz etmek olduğunu öğrenmişti. 565 yılında Bizans tahtında değişiklik meydana gelmiş, ölen Justinianos'un yerine Justinos geçmiştir. Yeni imparator Avarlara vergi ödemek istemiyordu. Hatta bir ara vergiyi göndermemesi üzerine Bayan Hakan idaresinde Bizans'a hücum eden Avarlar hızla ilerleyerek Karpatların orta taraflarını da ele geçirdiler. 15-26. Orta Avrupa'da değişiklikler. Avarlar daha sonra Tuna'nın batısındaki Germen kavimlerinden Longobartlarıyla anlaşarak Gepit kavmini Doğu Macaristan'daki yurtlarından çıkardılar. Daha sonra Longobartlar Avarlardan hoşlanmayıp 568'de Panonya'ya gidince onlardan boşalan Macaristan ovalarına Avarlar hakim oldu. Bu sırada kendilerine karşı savaş açan Frank kralı Sigebert'i de yenen Avarlar daha sonraki yıllarda yayılma hareketlerine devam ederek uzun kuşatmalardan sonra Sirmium, Essek ve Signidinum, Belgrad şehri gibi şehirleri ele geçirdiler. Böylece Balkanların yolu artık Avarlara açılmıştı. 592 yılında Bayan Hakan İstanbul'a yürümek maksadıyla Çorlu'ya kadar ilerledi. Bu sırada Avarlardan korkan İstanbul halkı dehşete düşmüştü. Merkezleri Tuna-Tisza arasında bulunan Avarların sınırları artık Elbe-Dinyeper ırmaklarıyla Adriyatik Kuzey Denizi sahilleri arasına genişlemişti. 15-27. Bayan Hakan ve ordusu. Avar ülkesinin sınırları artık doğuda Don Nehri'nden batıda Galya'ya kadar uzanıyordu. Avar Hakanlığı Avrupa'nın en kuvvetli devleti haline gelmişti. Bu duruma gelmesinin en büyük sebebi hiç şüphesiz Avar ordusunun dinamizmi ve sahip olduğu savaş gücüydü. Orduda asıl çekirdek Türk olmakla beraber yardımcı Slav ve Germen kitleleri de vardı. Yine bu ordu sayesinde Avarlar pazar şehirlerini ve ticaret yollarını daima elde ve emniyette tutuyorlardı. Bayan Hakan'ın ömrünün sonlarına doğru Avarların kısa bir müddet kudretten düştükleri görülmektedir. Tesaloniki, Selanik'i kuşatan Avarlara karşı özellikle Bizans'ın Sasani savaşlarına ayırdığı kuvvet, savaşın bitmesi üzerine Trakya'ya geçirilince durum aksi yönde değişti. Bu şekilde kuvvetlenme fırsatı bulan Bizans ordusu, Priskos'un kumandasında 601 yılında Tuna'yı aştı ve Tisza nehri boyunca Avarları mağlup etti. Fakat Fokas isyanının çıkması üzerine Bizans ordusu geri çekilmek zorunda kaldı. 602. Bu savaşta Bayan Hakan'ın 4 oğlunun öldüğü bildirilmektedir. Bayan'dan sonra Avar tahtına geçen yeni Hakan, önce İtalya'ya yürüdü, burada bulunan Longobartları yendi. Zaten Avarlar onların göçlerinden faydalanarak daha önce boşaltılan Panonya'yı almışlardı. Daha da ilerleyen Avar Hakanı 616 yılında Friul şehrini ele geçirdi ve yağmaladı. Aynı Hakan 613 yılında Bizans imparatoru Heraklios'a tuzak kurmuştu. Ancak Heraklios önce tuzaktan kurtulmayı başardı, sonra da 619'da para karşılığında onlardan Tesaloniki, Selanik'i geri aldı. 15-28 İstanbul'un kuşatılması, donanmasızlık. 626 yılında Avarlar Sasanilerle anlaşarak birlikte İstanbul'u kuşattılar. Bu arada Sasani generali Şahvaraz, Anadolu'yu baştan başa geçtikten sonra Kalkedon, Kadıköy'e kadar geldi ve karargahını oraya kurdu. Bu durum karşısında Konstantinopolis halkı dehşete düştüğü gibi çaresiz kalan İmparator Heraklius Kartaca'ya kaçmayı düşündü. Daha sonra bu fikirden vazgeçerek Kafkaslara Hazarların yanına yardım istemeye gitti. İstanbul'un savunması Patrik Sergios'la Patricius Bonos'a kalmıştı. Bu arada Bizans deniz filosu Boğaz içinde dolaşıyor ve Avarlarla Sasanilerin ortak hareket etmelerini engelliyordu. Bu yüzden kuşatma başarıya ulaşamadı. Neticede Avarlar çok zor şartlar altında çekilmek zorunda kaldı. Tehlikeyi atlatan Bizans o günü bayram ilan etti. Bu başarısız çekilme Avar Hakanlığı'nın bölgede nüfuz ve itibarını kaybetmesine yol açtı. Zaten az sonra 630'da bu seferleri idare eden Avar Hakanı öldü. 15.29 Zayıflamanın başlangıcı. Bu Hakan'ın ölümünden sonra Avarlara bağlı olan Bulgarlar, Hakanlığa kendi reisleri Kubrat, Kort, Kurt'un geçmesi gerektiğini ileri sürerek ayaklandılar. Avarlar onların isyanını bastırdılarsa da artık eski güçlerinde olmadıklarından Balkanların kuzeyinin Bulgarların eline geçmesine engelleyemediler. Avarların kuvvetten düşüşünü diğer yabancı kabilelere bazı yerlerin terk edilmesi takip etti. Bundan sonra Macar Ovası'nda rakip çemberi içine sıkışan Avarlar yine de 7 ve 8. yüzyıllar boyunca varlıklarını korumayı başardılar. 791 yılında Frank İmparatoru Charlemagne Avarlar üzerine tertiplediği seferde Tuna ile Raab suyunun birleştiği yere kadar ilerledi. 796'da ise oğlu Pepin Orta Macaristan'daki Avar başkentini ele geçirdi. Artık hızla tarihten silinmeye başlayan Avarların başında 805 yılında Hristiyan olmuş Theodor asıllı bir hükümdar görülmektedir. Bu son Avarlar Theodor'un önderliğinde Carnuntum ile Sabarya arasına yerleşerek tarihten silindiler. 795 yılında Aix-la-Chapelle'de vaftiz olan Tudun ünvanlı bir Avar başbuğu, daha sonra 799 yılında Frank hakimiyetine karşı isyan etmiş fakat başarılı olamamışlardı. Onun arkasından yeni bir Avar başbuğu Zondan da isyan etmiş, bağımsızlık hedefine ulaşamayınca 803'te teslim olmuştur. 15.2.10 Avarların Doğu Avrupa'da etkileri ve etnik yapıyı değiştirmesi. Avarlar 558-805 yılları arasında yaklaşık olarak 250 yıl kadar Orta Avrupa'ya ve Balkanlara hakim olmuşlardı. Doğuda Konstantinopolis, İstanbul önlerinden batıda Germen ve Frank ülkelerine kadar akınlar yaptılar. Bu kadar geniş bir sahaya uzun zaman hükmeden Avarların bu bölgede büyük etki yapması doğal bir sonuç olarak değerlendirilmelidir. Avarlar sayesinde Doğu Avrupa'nın etnik yapısı değişmiş, Longobardlar İtalya'ya göç etmişler, Slavlarsa Avarlar tarafından kuzeyden getirilerek Vistül, Tuna ve Bohemya havarisine yerleştirilmişlerdir. Aslında Slavların göç ettirilmesinin sebebi Avarların tarım ürünlerine olan ihtiyacını karşılamak maksadını güdüyordu. Avarların yerleştirme siyaseti neticesinde Slavlar Tuna, Vistül ve Bohemya ovalarına konuşlanırken gelecekteki Doğu Avrupa Slav devletlerinin etnik temeli Avarlar tarafından atılmış oluyordu. Suriyeli Piskopos Yohannes'in tabiriyle eskiden ormanlardan dışarı çıkamayan Slavlar, Avarlar sayesinde disiplinli savaşa alıştılar ve at, sürü, gümüş ve altın sahibi oldular. Kısacası, Slavların Avarlar tarafından sistemli bir şekilde göç ettirilmeleri neticesinde bugünkü Sırbistan, Slovenya, Çek ve Slovakya ve Polonya gibi ülke halklarının etnik şekillenmesi sağlanmıştır. 15.2.11 Ordunun izleri. Avar ordusunun esasını Türkler oluşturmasına rağmen yabancı kavimlerden yardımcı kuvvetler de kullanılıyordu. Söz gelişi 600 yılında Bizanslılar tarafından esir alınan 17.200 Avar askerinden ancak 3.000'i Türk, geri kalanların 4.000'i Gepid, 8.000'i de Slavlardandı. 603 yılında Longobard kralı Agilulf, Kremona ve Mantua'nın işgalleri için Avarlardan yardım istediği zaman Hakan Avar kumandanların idaresine Slav birliklerini göndermişti. Avarların Slavlara askeri bakımdan bir tür hocalık yaptığını söyleyebiliriz. Ayrıca Avarlar Slavları piyade kuvveti olarak ordularında kullanmışlardır. Bütün Slav dillerinde Avar kelimesinin obor şekliyle dev manasına gelmesi bütün bu söylediklerimizi doğrulamaktadır. Slavca'da siyasi teşkilata ait bazı sözler Türkçeden geçmiştir. Mesela boyar. Leirasoni, eski Türk diniyle ilgili inanışların bazı özelliklerinin Slav inanışlarına geçtiğini değerlendirmektedir. Yine Slavların 7 ve 8. yüzyıllarda Almanlara nazaran daha zayıf olmalarına rağmen Elbe Nehri'ne kadar ilerlemelerinin Avarların desteği sayesinde gerçekleşebildiği kabul edilmektedir. Diğer kabilelerden Hırvatlarda da Avar etkisi görülür. Bunların askeri unvanlarından Ban, Boyar ve benzeri unvanlar Avarlardan geçmiştir. Ayrıca Yunanistan'daki Navorino ve Arnavutluk'taki Antivari şehir adları da onların günümüzdeki izleridir. Avarların en meşhur devlet adamı 562'den itibaren hakanlık makamında görülen Bayan'dır. Avrupa Hunlarına kıyasla daha katı bir idareleri olduğu anlaşılmaktadır. Devlet teşkilatı mahalli idari bölgelere ayrılmıştı. Bozkır halkı olan Avarların ordularını zırhlı süvari, okçu birlikleri teşkil ediyordu. Kendilerine sonradan katılan grupları genellikle hudut boylarına yerleştirirlerdi. Zaten 602'den itibaren de yerleşik hayata geçmeye hız vermişlerdi. Kaynaklardan anlaşıldığına göre Avarların son dönemlerinde devletin başında yine Hakan unvanı taşıyan biri bulunurdu. Hakan'ın hanımı Hatun da devlet idaresinde önemli bir yeri vardı. Hakan'dan sonra en önemli makamsa Yugurus, Yuruş idi. Devletin batı kısmının başında Tudun, güney bölgesinin başında Tarkan görev yapıyordu. 15-2-12 Avar altınları. Avarların altın açısından çok zengin olduklarını görmekteyiz. Macaristan'daki Felsö Küküllü çevresindeki Firtos buluntusunda diğer takımlarla birlikte 3000 adet imale hazır Bizans altını vardı. O zamanın tarihçileri 796 yılında Frank kralı Pepin tarafından Avar başkenti ele geçirildiği zaman Frankların batıya çok zengin hediyeler götürdüğünü yazmaktadırlar. Arnavutluk'ta bulunan Prostovat altın hazinesi Avarlara aittir. Ayrıca Batı Romanya'da Nagyzent Mikolos'taki altın hazinenin Avarlara ait olduğu ileri sürülmüş ise de Geynemet tarafından bu hazinedeki yazının peçeneklere ait olduğu ispatlanmıştır. Bu eserlerdeki üslup ve teknik Avarlara, damgalarsa Tuna Bulgarlarına aittir. 15-2-13 Çifte Kaval. Avarlardan günümüze kalan en önemli eserlerden biri de Avar Çifte Kavalı'dır. Söz konusu kavalın kavimler göçünden ve Doğu Avrupa tarihinden günümüze kalan en eski musiki aleti olduğu söylenmektedir. Bu kaval Macaristan'da Yanoşida, Zolnik ili kazasında 1933 yılında yapılan kazıda bir avar mezarından ele geçmiştir. Bir erkek iskeletinin el kemikleri arasında bulunan bu çifte borulu kavalın ses delikleri 2+5 şeklindedir. Buna benzer çifte kavalların günümüzde Kafkaslarda ve bilhassa Volga çevresinde yaşayan halklar arasında kullanıldığı bilinmektedir. Kaval kemiği turna ya da kartal kemiğinden yapılıyordu. Türkiye'de de Burdur, Elazığ ve Tunceli civarında kartal veya turna kemiğinden ya da kamıştan yapılan bu tür kavallara rastlanmaktadır. 15-2-14 Ordularının silahları. Avrupa Hunlarının silahları ve savaş taktiklerinin çağında Avrupa ordularına örnek oluşturması gibi Avarların silah ve savaş taktikleri ve kendi zamanlarında Avrupalılar tarafından örnek alınıp benimsenmişti. Avarlar oklarını muhafaza eden okluklarını bel kemerlerinin sağ tarafına, yayıysa diğer bir muhafaza içinde sol taraflarına asarlardı. Avar yayı birkaç parçadan mürekkepti. İç tarafa takdim edilen kemik parçalara Hunlara ait mezarlarda da rastlanmıştır. Avar kılıcı ise düz veya eğridir. üzengiyi de Avrupa'ya getiren Avarlar olduğu bildirilmektedir. Bu üzengiler daire biçimindedir. Avar savaş sanatı Bizanslılara da etki yapmıştır. Bizans İmparatoru Heraklios ordusunu yeniden Avar usulüne göre teşkilatlandırdığı zaman Sasanilere karşı galip gelebilmiştir. Bu devirde Bizans ordusu giyim ve silah bakımından tamamen Avarlara benziyordu. Ayrıca adı geçen imparator Taktika adlı eserinde açık bir şekilde Avar ordusunun taktiklerinden ve giyiminden söz etmektedir. 15.2.15 Ölü gömme ve mezar kalıntıları, Orta Asya geleneği. Avarlar ölülerinin mezara yüzü doğuya bakar şekilde yerleştirirlerdi. Mezar zemini baştan ayak istikametine doğru eğimlidir. Nüfuzlu şahısların cesetlerini önce deriye sararlar ve bir lahit içine koyarak gömerlerdi. Mezarlara ahiret yolculuğu için kaplar içinde yemek de koyarlardı. Süvariler öldükleri zaman kendileriyle birlikte atlarını da defnederlerdi. İlk Avar devrinin altın eşyayla dolu olan mezarları soyulmuş olmasına rağmen son zamanlarına ait olanlardan bazıları sağlam halde kalabilmiştir. Avarların gömme geleneklerinde rastlanan eşya Orta Asya Türk adetlerine benzemektedir. Nitekim Avar ileri gelenlerinin elbiseleri, kemerleri, zırhları ve kılıçları da Asya kökenlidir. Günümüze kadar Macaristan'da yaklaşık 20 bin kadar Avar mezarı incelenmiştir. Mezarlarda ağır dökme eşya ile at takımları üzerine işlenmiş hayvan mücadele figürleri yer almaktadır. Buluntuların birçoğu bugün Macaristan Milli Müzesi'nde sergilenmektedir. 15.2.15.1 Avarlarda sanat. Avar sanatında eski hayvan üslubunun devamı olmak üzere hayvan süslemelerinin yaygın olduğunu görüyoruz. Bunun yanında sanat eserlerinde palme ve lotus motifli bitki süslemeleriyle de karşılaşılmaktadır. Bunlarda olduğu gibi çeşitli şekillerde işlenen madeni eserler, mızrak uçları, demir üzengiler, madeni koşun takımı plakaları, kemer plakaları, metal elbise süsleri, zincirle boyuna takılan piramit veya yuvarlak biçimli gerdanlıklar, altın veya gümüş mücevherler, bilezikler, gümüş kaplar ve benzeri. Yanında avarlarda kemik işi sanat eserlerinin ve keramiklerin de çok yaygın olduğunu görüyoruz. Her madde ve malzeme ile yapılmış bu sanat eserleri özellikle Güney Macaristan'da yapılan kazılarla ele geçmiştir. Avar sanat eserlerinde bozkır sanatı kapsamına giren at koşum takımları, mezar eşyaları, elbiseler, madeni eserler ve kuyumculuk işlerinde çeşitli mitolojik sahneler, insan ve hayvan, grifon, ejderha, köpek, balık ve benzeri figürleri, av sahneleri, hayvan mücadele sahneleri ve av büyüsüyle ilgili tasvirler görülmektedir. Eski Yugoslavya topraklarında Mokrin köyü civarında bulunan bir kemik kap üzerindeki dünya ağacı, dünyanın merkezinde durduğuna ve yer ve gök alemini birleştirdiğine inanılan ağaç, tasvirinde görüldüğü gibi Orta Asya'nın başka sanat konularının da buralarda devam ettiği anlaşılmaktadır. 9. yüzyılın başında devletlerinin çöküşünden sonra dahi Avar kuyumculuk işleri etkisini devam ettirmiştir. Aynı şey kısmen Avarların kullandığı yurt tipi çadırlar ve ahşap evler içinde söylenebilir. Göktürk balballarında da karşımıza çıkan kemer, Türk toplumunun vazgeçilmez bir unsurudur. Balballarının bellerinde kemerlerinden çeşitli sarkıtlar ve kama ile birlikte bazı aletler görülmektedir. Bozkır kültürünün yayıldığı hayvan üslubu çevresinde figürlerle de süslenmiş sarkıntılı kemer geleneği, hangi dine mensup olursa olsun herhangi bir Türk kökenli toplumda karşımıza çıkmaktadır. Avarların rütbe belirten ve kuşanının hangi boya veya gruba aidiyetini bildiren çift kuşanılmış sarkıntılı kemerlerin rütbe ya da grup belirtmese de Uygurlarda da kullanıldığını görüyoruz. 15.3 Sabarlar. Sabarlar 463-552 yılları arasında Karadeniz'in kuzeyinde ve Kafkaslar'da mühim rol oynayan bir Türk kökenli bir boydur. Bu boy hakkındaki bilgileri ancak değişik yabancı kaynaklarda bulabiliyoruz. Bundan dolayı Sabar adı kaynaklarda çok farklı şekillerde kaydedilmiştir. Bizans kaynaklarında Sabar, Sabeir, Saber, Sabir, Ermeni kaynaklarında Sıvar, Sıbar, Sabir, İslam kaynaklarında Sebir şeklinde geçmektedir. Sabarların Türk olduklarını gösteren en iyi delil kendi taşıdıkları addır. Çünkü sabar kelimesi Türkçe sab, ar, spar, sapmak fiiline ar eki ilavesiyle meydana gelmiş olup sapan, yol değiştiren, başı boş anlamındadır. Mesela kazar, bulgar, kabar ve benzeri. Bunun yanında sabarlara ait şahıs adlarının Türkçe olması. Balak, ilik er, boğarık, bu arık ve benzeri ve tarihi rolleri, kültürel kurumları sabarların Türk olduğunu açık şekilde ortaya koymaktadır. 15.3.1 Tarih sahnesine çıkmaları. Sabarların tarih sahnesine ilk çıktıkları yer olarak Tanrı dağlarıyla İli Irmağı'nın arası kabul edilse de biz Batı Kazakistan'ın kuzeyi ve Batı Sibirya olduğu kanaatindeyiz. Sabarlar buradan hareketle muhtemelen Tabgaçların baskısıyla İrtiş Nehri civarına gelmişlerdir. Sabarlar hakkındaki ilk bilgileri doğudaki Çinlilerin kaynaklarından değil, Bizans tarihçisi Priskos'un kayıtlarından öğreniyoruz. Kökenleri Tinglinglere kadar uzanmalıdır. Bu habere göre 461-465 yılları arasında Batı Sibirya'da yaşayan boylar arasında büyük bir kımıldama başladı. Neticede ortaya çıkan boy hareketlenmeleri sonucunda doğudan gelen avarların baskısı eklenince sabarlar batıya doğru kaydılar. Daha sonra Ural-Altay arasındaki bölgede yaşayan Ogurları batıya iten sabarlar Tobol ve İşim ırmakları çevresine yerleştiler. Bu kayıt Priskos'ta şöyle geçmektedir. Sabirler, Ob ve İrtiş sahasındaki 10 ogurlara hücum ederek batıya kaydırdılar. 10 ogurlar da Sar ogurlara saldırdılar. Sabarların kendileri de onları takip edip Yayık ve İtil nehirlerini geçtiler. Sabarlar bu bölgeye yerleştikten sonra burada yaşayan Fin-Ugor kökenli Vogul, Ostiyak gibi kavimler üzerinde egemenlik kurarak yüzyıllarca sürecek olan derin kültürel etkiler yaptılar. Bu bölgede yani Hazar Denizi'nin kuzeyi ve Yayık İtil Havzası'nda yarım yüzyıl kaldıktan sonra 503 yılında Doğu Avrupa'ya doğru göç ederek bir kısım Bulgar gruplarını idareleri altına aldılar. 15.3.2 Kafkasların kuzeyine gelme. Bu arada Sabarlardan kalabalık bir kütle 515 yıllarında Kafkaslar ve Kuban Havzası'na yerleşti. Bahsettiğimiz tarihten itibaren Bizans ve Sasani imparatorlukları ile temasa geçip Doğu Avrupa tarihinde mühim rol oynamaya başlayarak ön plana çıktılar. Söz konusu bölgede daha çok gelişmiş kültürleri savaş araçlarıyla meşhur olmuşlardır. Sabarların Kafkaslara yerleştiği sıralarda Bizans-Sasani savaşları bütün hızıyla devam ediyordu. Geldikleri yeni bölgedeki uluslararası durumun karışıklığından Sabarlar derhal faydalanarak Sasanilerle anlaşıp Bizans'a saldırdılar. 15.3.3 Anadolu'ya akınlar. Bizans İmparatoru Anastasios zamanında 516, Sabarlar hükümdarları Belek, Balak idaresinde Ermeniye bölgesine kadar akınlar yaptılar. Daha sonra bu akınları tekrarlayarak Anadolu'ya girdiler. Kayseri, Konya, Kapadokya bölgelerine kadar ilerlediler. 15.3.4 Boğarık, kadın hükümdar. Sabarların bu büyük hükümdarı Belek, Balak 520 civarında öldü. Sonrasında Sabar tahtına Beleğin dul hatunu Boğarık, Boğarık asil temiz geçti. 100 bin kişiyi kumanda eden bu Türk kraliçesi idareciliğinin yanında güzelliğiyle de meşhurdu. Bizans İmparatoru 1. Justinianus 527-565 gönderdiği çeşitli gümüş vazolar karşılığında ve başka çok zengin hediyelerle Boğarık ile anlaşabildi. 528. Bu hareketiyle Bizans yıllardan beri sürüp giden Sasani savaşlarında sürekli onların tarafını tutan Sabarları kendi yanına çekebilmişti. 15.3.5 Sabarlar, Avarlar ve Sasani baskısına direnemiyorlar. Böylece kurulan Sabar-Bizans dostluğunun 531 yılına kadar sürdüğünü görmekteyiz. Bu tarihten sonra Sabarlar hakkında kaynaklarda fazla bilgi bulunmamaktadır. Ancak Sasanilerin Kafkaslar'da düzenlediği büyük seferlerinde 545, Sabarların ağır kayıplar verdiği tahmin edilmektedir. Çünkü bu tarihten sonra Sabarlar askeri güç olmaktan çıkmışlar, arkasından 557'de Avarlardan büyük darbe yedikten sonra Göktürklerin hakimiyetine girmişlerdi. Kafkaslardaki son Sabar hakimiyetine ise 576 yılında Bizanslılar tarafından son verildi. 15.3.6 Hazarlara ulaşma. Sabarlar yıkılışlarından sonra Kür Nehri'nin güneyine yerleştirildiler. Bir kısım Sabar kütlesinin Macarlarla karıştığını söylüyor. Bu bölgede Sabarların adlarına 7. yüzyıl ortalarına kadar rastlanılmakta ve Belencer ile Semender adlı iki Sabar kabilesinin aynı sahada daha sonra kurulacak olan Hazar Devleti'nin esas kütlesini meydana getirdiği bilinmektedir. 15.3.7 Kısa sürede etkileşim silahların özelliği. Sabarların yaklaşık bir asır süren Doğu Avrupa hakimiyeti yıkılıp tarihe karıştı. Fakat onların bu kısa süre içerisinde İtil, Yayık, Kafkaslar'da Kuban, Terek sahalarında yaptığı etki yüzyıllarca devam etti. Ayrıca üstün teknikleri, savaş vasıtalarıyla o zamanın iki büyük yerleşik devleti, Sasaniler ve Bizans üzerinde derin hatıralar bıraktılar. Aslında Sabarlar, Kafkaslar'da bozkır kültürüne sahip ve bu kültürün temsilcisi olan bir topluluktu. Bizans tarihçisi Prokopios'un Sabarlar hakkındaki kayıtları çok enteresandır. Sabarlar, insan hafızasının hatırlayabildiği zamandan beri ne İranlılardan ne de Romanlılardan hiç kimsenin düşünemediği makinelere sahiptirler. Öyle ki her iki imparatorlukta fenci eksik olmamış ve her devirde muhasara makineleri yapılmıştır. Fakat şimdiye kadar bu barbarlarınkine benzer bir buluş ne ortaya konmuş ne de onlar gibi kullanılmıştır. Bu şüphesiz insan dehasının bir eseridir. Bu ifade, o zaman için dünya yerleşik medeniyetinin güçlü temsilcisi sayılan Bizans üzerindeki Sabar etkilerini açıkça ortaya koymaktadır. Geçen asrın ortalarında S. Patkanov, Batı Sibirya'da Vogullar, Ostiyaklar ve İrtiş Tatarları arasında yaptığı araştırma sonucunda Sabarların yerli halk üzerinde kalıcı izler bıraktığını bildirmiştir. 15.3.8 Sibirya ve Fin-Ugor kavimlerindeki izleri. Ob, Tura ve İrtiş boylarında Sabar, Saber, Tapar, Saper, Savri, Sabreyi, Sıbır, Sıvır gibi yer ve kale adları yaygındır. Ay Sabar, Kün Sabar gibi şahıs adlarına da rastlanır. Tobolsk ahalisi buranın en eski sakinlerini Sibir, Sivir diye anmaktadır. Sabarların kendi büyükleri olarak kabul eden Ostiyaklar yanında Rus hakimiyetine girdikleri zaman Vogulların Ruslara Saper adını vermeleri bu yüzdendir. Aynı sahada 16. yüzyılda kurulan Sibir Hanlığı'nın başkenti de Sibir adını taşıyordu. Rusların doğuya doğru yayılmaları esnasında İsker şehrini ele geçirince bu şehre verdikleri Sibir adı Rus harekatı doğuya ilerledikçe çok geniş saha adı olarak günümüze gelebilmiştir. Netice olarak Orta Avrupa'da Hun hakimiyeti yıkıldığı sırada Doğu Avrupa'da yine bir Türk boyunun tarih sahnesine çıkarak Sasani ve Bizans imparatorluklarıyla boy ölçüştüğünü görüyoruz. Sabarlardan geriye kalan tarihi hatıraların başında hiç şüphesiz bugün geniş bir coğrafyaya verilen Sibirya adı gelmektedir. 16. yüzyılda kurulan Sibir Hanlığı ve Hanlığın baş şehri olan Sibir kelimeleri de dikkat çekmektedir. 19. yüzyılda Batı Sibirya'da yapılan araştırmalar bölgede yaşayan Vogul, Ostiyak ve İrtiş Tatarları arasında üstün kültürleriyle Sabarlardan çok uzun asırlar sonra dahi derin izler bulunduğunu göstermektedir. Halk masallarında, kahramanlık hikayelerinde Sabarlar geniş yer tutmakta ve ata olarak kabul edilmektedir. Ayrıca Ob, Tura, İrtiş boylarında Saber, Saper, Savri, Sıbır şeklinde yer ve kale adları yaygındır. Hatta Ay Sabar, Kün Sabar gibi şahıs isimleri de vardır. Netice olarak Orta Avrupa'da Hun hakimiyeti yıkıldığı zaman Doğu Avrupa'da yine bir Türk boyunun tarih sahnesine çıkarak Sasani ve Bizans imparatorluklarıyla boy ölçüştüğünü görüyoruz. 31. ayrımın sonu, sayfa 274.